Ayrım 36, sayfa 487. Ve böyle koşturuyordu Uraz Bozkır'da, tüm görkemi ve suskunluğu içinde, dört mevsimi ardı ardına geçerek. Ve günlerden bir gün evrenle ve kendi kendisiyle barış içinde ve mutlu olduysa eğer, işte bu anlardaydı o. Ama Uraz'ın yapısı kaderden ve kendinden her zaman daha fazlasını isteyen türdendi. Tek düzende durağan bir mutluluk, mutluluk olmaktan çıkardı sonunda onun için. Başını atın yelesinden kaldırdı, doymak bilmez istekleri doyuracak besin aradı çevresinde. Gün sonuna yaklaşmıştı, gökyüzünde akşamın ateşi tutuşmuştu bile. Gökte yüzüp giden bulutlar masallardaki kuşları andırıyordu, kenarları koyu kızıl saçaklarla çevrilmiş. Bulutların aşağısında bozkır kartalları süzülüyordu, kanatlarını germiş, gece basmadan önce son bir av peşinde. Uraz ateşten kanatlı bulutlara, kayar gibi süzülen yırtıcı kuşlara, umutsuz bir imrenmeyle imrendi. Ne hafiftiler, ne hızlı, cahil ise ne ağır ve yavaş. Kamçı aygırın sırtında şakladı. Ama kırbaç tersine frenledi aygırı. Cahil yavaşladı, başını Uraz'dan yana çevirdi. Uraz yelenin telleri arasından erimiş pembe güneşin vurduğu iri bir göz gördü kendisine soru soran. Bu haksızlık ne oluyor? Var gücümle koştuğumu sen de biliyorsun. Ne mutluyduk hem de. Uraz'ın kanı alev alır gibi oldu. Atı söz dinlemiyordu. Atı ona ders vermeye kalkıyordu. Bütün gücüyle ve aygırın kaçınmasına fırsat vermeyecek dendi hızlı vuruşlarla kırbacını üç kez hayvanın burnu üzerine indirdi. Cahil şaha kalktı, çılgın bir kişneme salıverdi ve bir atılışla ileri doğru fırladı. Uraz aygırın tüm hareketlerinin aynı zamanda kendi bedeninin hareketi olduğunu kesinlikle biliyordu. Dizleri, omuzları ve beli cahilden önce ama cahil ile uyumlu işliyordu. Hiçbir şey gafil avlayamazdı onları. Uraz'ın solukları cahilin nal seslerini izliyordu. Cahil sürekli kişniyordu. Uraz'ın ağzını yırtınırcasına açarak bozkır yeline karşı salıverdiği, ardı arkası kesilmeyen çığlıkları aygırın geriye doğru yatmış kulaklarında uğulduyordu. Ve bozkır yeli hem binicinin bu çılgın çığlıklarıyla atının kudurgan yakınmalarını hem de bu azgın girişten ötürü aygırın ağız ve böğürlerine toplanan köpükleri sabunlu bir suyun birikimleri gibi topak topak alıp götürüyordu. Bu köpüklerle yüzü ilk ıslandığında Uraz'ın ardı ardına cahile indirmekte olduğu kırbacı havada asılı kaldı. Bütün bu hayhuy arasında eski binici içgüdüsü yine de kendisini belli etmişti. Hayvanı çatlatacağım diye düşündü. Ama hemen ardından da niye esirgeyeyim onu, ikimiz için de artık hiçbir mola, amaç, dönüş yok ki diye geçirdi içinden. Daha hızlı, daha sert vurdu aygıra. Hep olanakların sınırını açma çabasındaydı. Bir an için bunu elde etti de ve mest olarak düşündü. Gökte yüzen kuğuların, uçan kartalların işi kolay. Onların rüzgar var yardımcıları, onların kanatları var. Benimse yalnız kendi isteğim, kendi iradem tek başına. Derken sol yanında yerde önde koşan kocaman kara uğursuz bir kuş gördü. Kendi gölgesi batan güneşin ışıklarının cahilin gölgesiyle karıştırıp birleştirdiği kendi gölgesi. Ne yaparsa yapsın bu kuşu hiçbir zaman geçemeyecekti, yetişemeyecekti bile ona. Kamçısının kayışı boşlukta sallandı, dizleri azıcık gevşedi. Cahil öylesine aniden durdu ki ayakları toprağa çakıldı sanılırdı. Şaha kalktı hemen hemen dikey. Uraz tek üzengiden de kurtuldu, eğerden koptu ve bir sapandan fırlayan taş gibi gölgesinin üzerine düştü. Birden insan boyutlarına inmiş gölgesinin küçücük. Bu tür bir düşüş sıradan bir binicinin ölümü olurdu. Uraz yere yumulup tor top olmuş, kesik bacağı sağlam bacağının altına sokulu öyle düştü. Ve aklı başındaydı. Aygır bana oyun oynadı diye düşündü. Onu öylesine koşturan kırbaç değildi. Yapacağım ilk yanlışla beni kolayca fırlatıp atabilmek için koşturdu. O sırada gölge kuş göründü. Uraz otların yumuşak örtüsü arasından toprağın sertliğini hissedenerek kulağını yere bastırdı. Dört nala giden bir atın yarattığı titreşimler açık seçik yansıyordu toprakta. Malikane yönünde uzaklaşıyordu sesler. Bozkır'da her şey susuyordu. Ne bir kuş sesi, ne bir kemirgenin dışırtısı, ne bir böceğin titreşimleri, ne havada en küçük bir kıpırtı. Ufukta alevden bir nakış ışıldıyordu. Uraz'ın otlara abanmış yüzü bu ışıltıyla aynı hizadaydı. Bu ateşten dantelin eriye eriye ip incecik bir ışık çizgisi haline gelişini en son kıvılcımına dek seyretti. Ve her şeyi bir arada ve aynı zamanda gördü. Akşam serinliğinde canlanmış, yükünden kurtulmuş, ahırların özlemiyle koşan aygır. Oraya varışı, eğeri boş, şaşkınlık ve tasalanma, Tursen'e haber verilişi, yardıma koşma hazırlıkları, meşaleler, rüzgar fenerleri ve sonra fenerlerin ışığında atından hak ettiği dersi alan kendini beğenmiş binici, atının üstünde tutunamayan çopendoz, gururu ve ünü patlak öt kesesine dönmüş bir sakat yaratık. "Ben bu, ben!" diye mırıldandı Uraz. İnlememek, bağırmamak için çene kemiklerinin tüm gücüyle yeri ısırdı. Ot ve toprak doldu ağzına. İğrenç karışım hemen tükürdü, attı, sırt üstü döndü ve ilk yıldızları gördü gece göğünde. Ne yapmalı? Ey Allah'ım, ne yapmalı? Aramaya çıkanların elinden kurtulmak için nereye gömebilirdi kendisini? Nerede ölebilirdi tek başına gece karanlığında, gururunu ve yarattığı efsaneyi yitirmeden? Ölülerin sonu gelmez yalnızlığına yaraşır onca yerlerden birinde düşüp çürümeye neden bırakmamıştı kendisini? Neden yaşama öylesine sarılmıştı? Cahilin yelesine öylesine? Yüksek sesle ve sınırsız bir kinle söyledi cahilin adını. Cahil! Tüm uğursuzluklar ondan gelmişti. Kral buz kaşisinden şimdi uğradığı bu son alçaklığa dek. Uraz bakışlarını gökyüzüne kaldırdı. Sayıları çoğalmış, ışıkları daha parlamış yıldızların arasına ayın ilk dördünün ince yayı sokulmuştu. Uraz bir an dişti yürekten. "Peygamberimiz üstüne başıma ne gelirse gelsin, bu lanetleme atın boğazını keseceğim." Kesik damar gözünün önüne geldi. Köpüklenerek fışkıran sıcak kan, çöküp giden kurban edilmiş aygır. Kendini daha iyi hissetti Uraz. Ayça gökyüzünde tırmanıyordu. Bozkır'ın üzerinde hafif puslu bir şav titreşiyordu. Uraz elini sol yanına götürdü. Ansızın hangi hastalık bu sarsıntılara, bu düzensiz çarpıntılara yol açmıştı? Ne olduğunu anlaması uzun sürmedi. Yüreği değildi atan, hayvan ayağı sesleriydi bunlar. Yeniden toprağı dinlemesine gerek yoktu. Dört nala koşuşun gürültüsü Bozkır'ın sessizliğini dolduruyor, sarsıyordu. Ve yaklaşıyordu, yaklaşıyordu. Paniğin kara dalgası tüm duyu ve düşünceyi yok etti. "Seyisler, Tursen, işte geldiler," dedi Uraz kendi kendine. Sağlam bacağı üzerinde doğrulduysa da duramayıp hemen yere düştü yeniden. Derken şaşkınlığı geçmeye başladı. Bu gelenler malikaneden olamazlardı. En hızlı gidişiyle cahil ancak varıyor olmalıydı oraya. Sonra onlar da olsa ışıklar görünürdü. Ya geç kalmış bir atlı yurduna dönüyordu, ya acelesi olan bir yolcu gece karanlığında at koşturuyordu. Başka birisi değil. Atlı çok yakınından geçse bile Uraz'ı özellikle aramayan hiç kimse bu karanlıkta sık otlar içine gömülmüş gölgeyi seçemezdi. Ama aklının bol bol ortaya döktüğü bu yatıştırıcı düşünceler Uraz'ın kaygısını yatıştırmaya yetmiyordu. Gövdesi yerden koparcasına dimdik doğruldu ve gözleri ayça ışığının yarı karanlık bir su gibi ışıldadığı engin otluğa dikildi. Bu enginlik içinde binicisiz bir at hayalinin belirdiğini, giderek yükseklik, kalınlık ve öz kazandığını gördü. Sürüden ayrılmış bir at diye düşündü Uraz. At 10 adım kadar ötesindeydi şimdi, hızını hiç kesmiyordu. Sonunda boynunun biçiminden ve göğsünün genişliğinden bunun cahil olduğunu anladı. Ama o olduğuna gerçekten inanabilmesi için aygırın gür sesle kişnemesini işitmesi gerekti. Yolunu kaybetmiş, bozkırda dönüp duruyor. "Yok, ben onu çılgına çevirdim. Beni paralamaya, işimi bitirmeye geliyor. Yanımda bir bıçak olsaydı..." Cahil üstüne geliyordu. Uraz yere çöktü, yumuldu. Dizleri karnına dayalı, kolları başına dolanmış. Cahil dört nala geldi, geldi, tam bu tortop olmuş insanın önünde yere çakılmış gibi birden durdu. Binicisini sırtından attığı zaman yaptığı gibi. Bu hepten sert duruşun sarsıntısıyla toprak titredi. Uraz otların hışırdadığını duydu. "Bıçağım olsaydı tam diz arkasına, vaktim olacakmış," diye düşündü ve atın tepmesini bekledi. Kaburga kemiklerini kıracak, göğsünü çökertecek, yüzünü paramparça edecek tekmeyi. Hiçbir şey olmadı oysa. Aygır kıpırdamadan duruyordu. soluk alışlarının düzelmesini bekliyor olmalıydı. Derin, azıcık kırıltılı soluklar Uraz'ın yüzüne üfürüyordu. Derken cahil ağır ağır yere çöküp binicisinin yanı başına uzandı. Dinleniyor, hazırlanıyor, şimdi bir an içinde diye geçirdi içinden Uraz. Bir bıçak, ah bir bıçak, elini bir uzatsa şah damarı oracıktaydı. Uraz birden titremeye başladı. Kasları, kemikleri, eklemleri, iç organları hepsi titriyordu. Cahil nemli, ateş gibi yanan başını usulca, çok usulca getirmiş, Uraz'ın omzuna dayamıştı. Uraz bir kolunu başından indirdi, sırtını doğrulttu ve biraz geriye doğru kaykıldı. Aygırın gözleri ay ışığı dolmuş sıvı aynalar gibiydi. Uraz ömründe hiçbir zaman hastalık nöbetinin en zorlu tuttuğu sıralarda bile bu denli titrememişti. Altında yer sarsılıyordu, gökte yıldızlar sallanıyordu. Cahil Uraz'dan biraz uzaklaştı. ''Vuracak mı? Ürküttün mü onu?'' diye sordu Uraz kendi kendine. Yok, aygır ne kızmış ne de ürkmüştü. Sadece konumunu değiştirmiş, dizleri üzerine çöküp oturmuştu. Uraz parmaklarını otların içine öylesine derin daldırdı ki pütürlü sert toprak tırnaklarını kırdı. Titreyen vücudunun içi boş bir tulum gibi yansıttığı bu sarsıntılardan başka Uraz hiçbir şeyi anlamıyor, bilmiyor, duymuyordu. Mırıldandı bu arada ya da mırıldandığını sandı. ''Sen ne arıyorsun burada?'' Cahil iri gözleri ay ışığıyla dopdolu başını eğdi, sonra yeniden kaldırdı, Uraz'ın dikkatini çekip çekmediğinden emin olmak için. Sonra ağır ağır ama çok belirgin bir biçimde başını arkaya, eğere doğru çevirdi. Yer ve göğün derinlerinde her şey durdu, Uraz da durdu. Cahilin gözleri yeniden Uraz'ın gözlerine dikildi. O zaman Uraz içinden gelen, kişiliğine hiç uygun olmayan, kendi doğasına, inançlarına ters düşen bir duygusal atılımla kollarını cahilin boynuna doladı ve yanağını yanağına dayadı. Peygamber hakkı için dünyada bu aygırdan daha soylu bir yaratık yoktu. Haksızlığa karşı koymuş, onurunun öcünü almıştı. Ama öfkesi geçince suçluyu bağışlamıştı. Buzkaşı eğitiminin sonucu muydu bu? Yok, hiç de değil. Uraz cahile daha da sokuldu, köpeğe batmış böğrüne yaslanarak. Bu yorgunluk ve ter kokusu, o boğucu geçitler, öldürücü yokuşlar, göçebe kemiklerinin dinlendiği yayla, bendi emir. Cahil onu nasıl da kollamış, sallayıp uyutmuş, korumuş, kurtarmıştı. Şimdi bir kez daha kurtarıyordu onu. Uraz kollarını biraz gevşetti. Harika bir dinginlik yayıldı her yanına. Bu sessizlikle cahilin boynundaki damarların attığını duydu. Onun şah damarını keseceğine an diçtiğini ansıdı. Usulca derin bir saygıyla dudaklarını aygırın damarları boyunca gezdirdi. Bunu yaparken bir yandan da dıştan bakan bir yabancı gibi kendi yaptığını görüyordu. Hiç şaşmadı bu yaptığına. Biliyordu ki bu davranışından ötürü o, Uraz, hiçbir zaman pişmanlık duymayacaktır. Eğere bindi, cahil dönüş yoluna düzüldü. Önce tırısla, sonra rahat bir dört nala gidişle. Uraz dizginleri eline almadığını fark etti. Sevinçle gülümsedi. Bir tutam yeleği parmaklarına doladı. Az sonra bir şaşkınlığa daha uğradı. Türkü mırıldanan bir ses duymuştu. Kendi sesiydi bu. Sadi'nin dizelerini geleneksel ezgiye uygulayarak söylüyordu. Bu dizeler sonunda Uraz için de tüm öbür insanlar için taşıdığı anlamı taşıyordu artık. Uraz koruluk içindeki açıklığa vardığında gecenin karanlığı o denli yoğun değildi. Yurdun kapısında topukları üzerine çökmüş bir adam bekliyordu. Uraz kendisinin hizmetine verilmiş yaşlı seyis sandı onu. Adam ayağa kalkınca yanıldığını anladı. ''Hayırlar olsun'' dedi Muki. Sesi kuru, anlatımdan yoksundu. Uraz aynı ses tonunda karşılık verdi. ''Hayırlar olsun.'' Her ikisi de karşısındakinin yüzünü ana çizgileriyle belli belirsiz seçebiliyordu. Ara sıra dişlerin minesi ve gözler bulanık bir ışıltıyla yakamozlanarak. Önünde duran adamın gecenin silikleştirdiği yüz çizgilerindeki anlatımı seçmenin gereği yoktu Uraz için. Biliyordu onun ne olduğunu. Muki cahili istemeye gelmişti. Kendi atını, kendi malını. Uraz'ın resmi geri alınmaz bir belge ile kanıtlayıp Muki'ye aktardığı malı. İşte ancak o zaman onu kaybetmekte olduğundan ötürü Uraz cahilin kendisi için ne büyük bir değer kazandığını anladı. Yüreğinin içi, ruhu, tüm yaşamı cahil. onun yelesini keyfince okşamak, kişnediğini duymak, gözlerindeki renk değişimlerini, gülüşü, sevecenliği, bilgeliği ve yürekliği görmek, özgürlüğünden yoksun kalırsa yaşamını sürdüremezdi Uraz. Dünyanın tüm atları bir yana, cahil tek başına bir yana, dostu, kardeşi, kurtarıcısı çocuğu, onun uzun soylu başının omuzuna yaslanması ve kalın yumuşak dudaklarının yanaklarını okşamasıyla başlamayacak bir günün bundan böyle ne değer ve anlamı olabilirdi. Uraz Muki'nin ağzının bir gölge ve ak bir ışıltı, küstah bir sırıtışla yarıldığı izlenimini aldı. Yarın cahil onun omzunu, onun yanağını okşayacak diye düşündü. Aynı anda ve aynı şiddette hem ölmek hem öldürmek isteğini duydu içinde. ''Aygır'ı mı istiyorsun?'' diye sordu Muki'ye. ''Yok'' dedi Muki. Uraz Muki'yi kolundan yakalayıp bağırdı. ''Ne o dostum, yoksa onu bana geri vermek mi istiyorsun?'' ''Sana satmak istiyorum'' diye yanıtladı Muki. Karşısında duran belirsiz bulanık gölgenin yüz çizgileri birden belirginleşti, keskinleşti gibi geldi Uraz'a. Konuştuğunda kararlı, ısrarlı bir şey vardı Seyis'in sesinde. Kadınların tadını öğrendikten sonra şimdi bir tane benim kendimin olsun istiyorum. Ama zere gibisini değil. Benim olacak, evleneceğim bir kadın. Sen de biliyorsun, babalarının kefil olabileceği güzel, körpe kızlar pahalı. Birden kutsal bir korkuya kapılmışçasına Uraz Muki'nin kolunu salıverdi. Bir kadın, Muki için bir kadın. Cahilden daha değerliydi. Sordu, ne fiyat istiyorsun? Fiyatın en iyi sen bilirsin dedi Muki. Sesinde tamahın, alayın, kölece yaltaklanmanın garip bir karışımı vardı. Bamiyan'ı anımsarsan... Koç dövüşü, cahile karşılık oynanan paranın tutarı. Nasıl, nasıl yapabilmişti bunu? Yüreği nasıl el vermişti? İri kıyım gölge Uraz'a yaklaştı. Ey adaletli Allah'ım dedi içinden Uraz, bu iğrenç seyisle bana verdiğin cezayı görüyorum. Uraz'ın suskunluğu Muki'yi korkuttu. O kadar para alabileceğini ummakla delilik etmişti. Uraz sözleşmeyi bozacaktı şimdi. Onu orada alakoymak ve yumuşatabilmek için Muki elini onun dizine koyup bağırdı. ''Sakın o denli çok para istediğimi sanma Uraz, bir an için bile. Ben de biliyorum sen ne bir beysin ne bir han. Ama...'' ''Ne kadar?'' diye sordu Uraz. ''Zengin olacak kadar değil elbet.'' dedi Muki yapmacık bir gülüşle. ''İşte yetecek kadar.'' Uraz Seyis'in bir elini yukarı kaldırdığını sezdi. Anlamıştı. İsteklerini parmaklarıyla bir bir sayarak bildirecekti. Başlık parasına, bir ev almaya ve başlangıçta bir süre evi geçindirmeye yetecek kadar bir para. İşte hepsi bu. Ne kadar diye sordu Uraz yeniden. Sana yarın hesabı bildiririm dedi Muki. Yol ver öyleyse dedi Uraz. Ve cahili doğrudan Muki'nin üzerine öyle bir sürdü ki eski seyisi kendini korumak için geri sıçramak zorunda kaldı. Cahili ilk sana sundum çünkü eskiden senin aygırındı. Fiyatı beğenmezsen Davula Taabat pazarında kolayca alıcı bulurum. Uraz kocaman çadıra at üstünde girdi. Ortasına varınca da eğerden aşağı süzüldü. Tek ayağı üzerine basarak cahilin koşumlarını çıkardı. Aygır hemen yere uzandı. Uraz eğildi, hayvanın alnını okşadı. Feneri kısabildiği kadar kıstı ve sekerek yatağına gitti. Ama yatağın kokusuna dayanamadı. Zere, zerenin teni, ter kokusu. Acı ve hazla kıvranmaları. Uraz geri dönüp aygırın yanına uzandı. Eğeri yastık yaparak... Cahil uyumuştu bile. Hayvanı yordum bitirdim diye düşündü. Yorgunluktan ötürü aygırın çok belirgin ve çok hızlı inip kalkan böğürlerinde ıslak kara lekeler vardı. Kesik kırıltılı soluk alışları burun deliklerini titretiyordu. Uraz hayvanın yüzüne eğildi. Burnunda kesikler, pıhtılaşmış kan damlaları. Onun, kırbacının işi. Fısıldadı aygıra. Dinlen, dinlen güzelim. Yarın prenslere yaraşır, sana yaraşır biçimde bakılacaksın. Yarın. Uraz başını eğere koyup gözlerini kapadı. Yarın. Muki? Para? Hangi para? Tek lirası yoktu. Babasının sırtından geçiniyordu. Buzkaşı mevsimi için yeni bir sözleşme yapsa... Sakat adamla sözleşme yapılmaz. Uraz dişlerini gıcırdattı. Zereye yaktırıp kül ettiği para destelerini düşündü. Öyleyse, öyleyse... Cahil mezada mı çıkarılacak? Olmaz öyle şey. Muki'nin kanına girmeli, daha iyi köpek herifin. Ama sonra kendisi hapiste. Cahil, cahil ise dünyada yapayalnız. Uraz aygırın karnına doğru kaydı, bacakları arasına kıvrılıp yattı. Ama yine de hiç uyku girmedi gözüne. Alışık olduğu saatte Tursen kötürüm bitik, kocamış bir adamı ahırların görkemli efendisine dönüştüren işkence zincirini işletmeye başlamıştı. İşin daha ilk aşamasındaydı ki bacaklar çarpoydan aşağıya sarkıtılmış, ayaklar yerde, gövdesini yataktan kaldırmak için elleri iki bastonuna abanmış, kapalı kapının ötesinden garip bir gürültü yükseldi. Önce Rahim'in bağıran sesi, ''Girme, yalvarırım girme, olmaz, sen bile giremezsin, kimse hiç kimse giremez.'' Sonra Uraz'ın kudurgan sesi, ''Çek elini kaftanımdan baça, çek, yoksa peygamber hakkı için.'' Tursen artık kendi yüzüne söz geçiremediğini, yüz çizgilerinin düzenini yitirdiğini, korkudan altüst olduğunu anladı. Hay Allah, ulu Tanrı, öylesine büyük bir titizlikle sakladığı, önem verdiği, utanç duyduğu bu halinde baskına uğraması. Onu çıplak olmaktan kötü bu durumunda, bu uzun iç gömleğiyle sarıksız saçları karmakarışık görmeleri. Çarpoyun kenarında kıpırdayamadan otururken elleri sakatların kullandığı bastonlara yapışmış, yatak çarşafları bir kirli çamaşır yığını gibi birbirine dolanıp yuvarlanmış, yorganlara karışmış. Tanrı acısın, yaşlılığını, güçsüzlüğünü, çirkinliğini, zavallılığını gözler önüne böylesine sermek olur mu? Hem de kimin gözlerinin önüne? Herkesten çok bunları hiçbir zaman görmemesi gereken adamın gözleri önüne, Uraz'ın, kendi öz oğlunun. Sofadan sert vuruşlar işitildi ve Rahim'in iniltisi. ''Ellerim, ay ellerim!'' kapının tokmağı gıcırdadı. ''Ey her şeye kadir Allah'ım!'' diye yakındı Tursen. Doğaüstü son bir çaba ile ağır vücudunu iğrenç yataktan koparıp kaldırmak, siperi, kalkanı, kurtarıcısı olan tahta kapı kanadına dek onu sürüklemek istediyse de bedenine söz geçiremedi. Kapı ardına kadar açıldı, Uraz eşikte göründü. Tursen'in utançtan morarmış kanı yanaklarına, aldına yayıldı, şiş şakaklarında zonkladı. Boynunun damarlarını maviye boyadı, ellerini yüzüne götürmek için bir davrandı ama götürmedi. Birdenbire üzerine basan yakıcı dalga aynı hızla azaldı, yitti gitti. Göğsü hafifledi, yüreği yeniden düzgün atmaya başladı. ''Niçin bu, ey yüce bilge?'' diye sordu Tursen kendi kendine. ''Niçin?'' Sorunun yanıtı kapı kapanırken öte yanda kalan Rahim'den geldi. ''Baçanı bağışla ey efendim, değnekleriyle vurdu, parmaklarımı kırıyordu.'' Ancak o zaman Tursen kanının daha önce kavramış olduğu gerçeği bu kez aklıyla da kavradı. Uraz gelmişti kuşkusuz ama koltuk değnekleriyle. İnsanların en gururlusu Uraz, kibri, gösterişi, gururu bir yana bırakmıştı. Koltuklarının altına sokulu tahta parçalarına, boş pantolon paçasının kesik bacağının ucunda sallanmasına ve değneklerinin acınası takırdısına aldırış etmeden ona geliyordu. Onunla benim ve benimle onun arasında gerçeği boşu boşuna gizlemeye çalışmanın ne gereği var diye düşündü Tursen, mutlu ve içtenlikli bir şaşkınlıkla, böyle düşündüğünün farkında bile olmadan. Çarpon'un yanına kadar gelen Uraz, ''Seninle görüşmek gerekiyordu mutlaka, sen ahırlara gitmeden önce.'' diye bağırdı. ''Seni dinliyorum.'' dedi Tursen, dingin. ''Muki evlenmek istiyor.'' diye bağırdı Uraz daha yüksek bir sesle. ''Biliyorum.'' dedi Tursen. ''Sen dün Bozkır'da koştururken Akkul bana söyledi. Onun kızını almaya niyetleniyormuş.'' ''Seçmiş bile.'' dedi Uraz. ''Kızı aldıktan sonra onu bir evde oturtması, beslemesi gerek. Onun için de cahili satılığa çıkarıyor. Köpek, pis domuz.'' ''Cahil onun.'' dedi Tursen alçak sesle. ''Olmaz, peygamber hakkı için olmaz. Cahil hiçbir yere gidemez.'' Her bağırışında koltuk değneklerinden birini yere vuruyordu. ''Dikkat et.'' dedi Tursen, ''düşeceksin.'' Uraz'ın tek ayağı üzerinde sallandığını görmüştü, tehlikeli. Onu tutmak istercesine bir elini uzattı, elindeki baston kaydı, yere yuvarlandı. İki sakat diye düşündü Tursen ama hemen ardından da unutuverdi bunu. Tıpkı karmakarışık bir yatağın üzerinde iç gömleğiyle oturmakta olduğunu unuttuğu gibi. Uraz'ın hiç utanç duymadan açık yüreklilikle çektiği bu acılar, sakat bir adamın bu yapmacıksız davranışları. ''Otur şuraya.'' dedi Tursen. Uyurken bozulmuş, dağılmış saçlarıyla etleri pörsümüş, kül rengi bağlamış, yıpranmış çentik çentik boynu arasındaki yüzü yeniden alışılmış güçlülüğünü, ağır başladığını kazanmıştı. Uraz çarpoyun kenarına oturdu, koltuk değneklerini yanı başına koyarak. ''Ne olacak şimdi?'' diye sordu Tursen. ''Bana aygır gerekli.'' dedi Uraz yamanıl zorlu bir sesle. Dünyada başka atlar da var dedi Tursen usulca. Bir tek cahil var dedi Uraz, sadece bir tek. Tursen bir şey demeden başını salladı. Ömrü boyu yüzlerce ve yüzlerce binici tanımıştı. Atını seven her binici hep aynı inançta olurdu. Eğer kendi atı bir başkasınınkinden daha yavaş ise mutlaka ya daha dayanıklı, daha kullanışlı, ya daha zeki, daha iyi huylu ya da daha sadık bir hayvan olurdu. Evet, kuşkusuz atlarını seven biniciler hep birbirine benzerdi. Ama Uraz dayanamadı sordu. Sen bir şey demiyorsun. Niye? Cahilin bütün yarış atlarından daha hızlı, daha usta, daha yürekli olduğunu, kendinden hiçbir şey esirgemediğini sen herkesten daha iyi bilirsin. Hem de atların en güzeli. Tursen başını sallıyordu boyuna. Dün korulukta onu sana getirdikleri zaman bütün bunları hiç gözün görmüyor gibiydi ama dedi Tursen. Cahili tanımıyordum daha dedi Uraz. Ve bir gün önce kendisinin aygıra, sonra da aygırın ona yaptıklarını anlattı. Oğlunu dinlerken Tursen kendi öldürdüğü genç aygırı ansıdı. Geride bıraktığı tüm yılların yükünden daha ağır gelen bir acıma duygusunun yüküyle başı öne doğru eğildi. Oğluna mı acıyordu, kendisine mi? İnsanlara mı, yaşamın zorluğuna, mutsuzluğuna mı? Uraz sustu, Tursen başını kaldırıp sordu. Muki ne fiyat istiyor, ne kadar? Uraz tıpkı eski seyisi gibi davrandığını hiç fark etmeden bir parmağını kıvırdı. Başlık, bu bir. Sonra ikinci parmağını kıvırdı. Bir ev. Sonra üçüncü parmağını. Evi bir süre geçindirecek para. Kaygıyla Tursen'e baktı. Yaşlı adam iki elini tek baston üzerine koymuş, eski gömleğinin altında geniş sırtı kamburlaşmış, gözlerini hiç ayırmadan nasırlı biçimsiz ayaklarına bakıyordu. İyi dedi sonunda Tursen, iyi. Başlık için ben Akkul'a söz veririm. Eve gelince Kalakçekan'daki ev var işte. Geçim için de benim tarla. Odaya zorla girdiğinden beri Uraz ilk kez bir tedirginlik duydu. Durum gururunu incittiğinden ötürü değil, gururu umursadığı yoktu artık. Ama adalet duygusu tedirgindi, çok fazla şey elde ediyordu doğrusu. Kalakçekan mı dedi duraksayarak, bir gün orada kendin oturmak niyetinde değil miydin? O günün şafağı da sökmeye bile başlamadı oğul diye bağırdı Tursen. Bundan daha içtenlikli olamazdı Tursen bu sözlerinde. İşten çekilmek mi? Tursen mi çekilecek? Uraz'a yardım etmesi gerektiği bu zamanda. Daha da yardım gerekecek ileride, ta sonuna dek. Bastonuna hafifçe dayanıp boyun ve omuzlarını doğrulttu, gömleğinin yumuşak kumaşı altında iri gövdesi eski güçlü biçimini aldı. Gözleri ne de genç diye düşündü Uraz. Kalakçekan'daki ev biliyorsun. Tursen sözünü tamamlamadı. Uraz annesini hala sağ biliyordu. Nasıl olmuştu da Tursen böyle yakışıksız davranmış, konuyu savsaklamış, sonra da Uraz'a söylemeyi unutmuştu? Uraz geleli beri önemli olayların üst üste gelişinden ötürü olmalıydı. Sana bildirmem gerekir dedi Tursen. Annen sizlere ömür. Cümle alemin atası söylemişti bana. O göçebe mezarlığında dedi Uraz kısaca. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın dedi Tursen ağır ağır. İyi bir kadındı. O zamanlar ilgisizliğimden ötürü anlamamıştım. Ama sandığımdan da daha iyi bir kadındı. Ölmüş karısından daha söz etmek isterdi ama Uraz sabırsızlanan bir sesle ''Nur içinde yatsın'' dedi yeniden. Ve koltuk değneklerini alıp kalktı. ''Ne oluyorsun oğlum?'' diye sordu Tursen usulca. ''Hemen gidip Muki'ye senin dediklerini söylemek istiyorum.'' ''Git öyleyse'' dedi Tursen. ''Haydi git.'' Uraz bir an önce yola düzülmek için kapıya doğru acele bir çıkış yaptı. Ama hemen vazgeçip koltuk değnekleri üzerinde yüz geri etti. Eğildi, dudaklarını babasının sağ omuzu üzerine kondurdu. Babasının bu ekşi, mayhoş gece teri ve yaşlılık kokusu kadar ömründe hiçbir koku ona böylesine iyi, değerli gelmemişti. Koltuk değneklerinin birkaç geniş hareketiyle eşiğe vardı. ''Kapıyı kapa, iyi kapa!'' diye bağırdı Tursen ürküntüyle. ''Rahim dışarıda beklesin, her zaman olduğu gibi.''